Ayrım 15, sayfa 131. Çünkü o işler hep birlikte yapılır. Ayrıca başka nedenler de var. Biliyorsunuz, Anares'te yaşam burada olduğu gibi zengin değil. Küçük topluluklarda pek eğlence yoktur. Çok da çalışmak gerekir. Bu yüzden eğer çoğunlukla mekanik bir dokuma tezgahında çalışıyorsan, her 10 günde bir dışarı çıkıp bir grup diğer insanla birlikte boru döşemek veya tarla çapalamak hoş gelir insana. Ayrıca meydan okuma da vardır işin içinde. Burada çalışmanın itici gücünden gelir. Para gereksinimli veya kar arzusu olduğunu düşünüyorsunuz sizler. Ama paranın olmadığı bir yerde gerçek dürtüler belki daha açık çıkar ortaya. İnsanlar bir şeyler yapmaktan hoşlanırlar. Yaptıkları işi iyi yapmak isterler. İnsanlar tehlikeli, zor işleri üstlenirler. Çünkü onları yapmaktan gurur duyarlar. Daha zayıf olanlara nasıl denir? Hava atabilirler. Biz buna bencilleşmek diyoruz. Hey, bakın küçükler, ne kadar güçlü olduğumu görün. Anlıyor musunuz? İnsan iyi yaptığı şeyi yapmak ister. Ama gerçekte bu bir araç ve amaç sorunu. Ne de olsa iş için yapılır. Yaşamın kalıcı zevklerinden biridir. Kişinin vicdanı bunu bilir. Ayrıca toplumsal vicdan komşuların sizin hakkınızdaki düşünceleri de vardır. Anares'te başka hiçbir ödül, başka hiçbir yasa yoktur. İnsanın kendi zevki ve dostlarının saygısı. Hepsi budur. Bu böyle olunca anlayacağınız gibi komşuların düşüncelerinin son derece büyük bir güç haline gelir. Hiç kimse buna karşı çıkmaz mı? Belki de yeterince sık değil, dedi Şivek. O zaman herkes çok mu çalışıyor, diye sordu Oya'nın karısı. İşbirliği yapmayan birine ne olur? Taşınır. Diğerleri ondan sıkılır. Anlıyor musunuz? Onunla dalga geçerler ya da sertleşirler, onu döverler. Küçük bir toplulukta onun adını yemek listesinden çıkarmaya karar verebilirler. Böylece kendi başına yemek pişirip yemek zorunda kalır. Bu da küçük düşürücü bir şeydir. Böylece taşınır. Bir süre başka bir yerde kalır. Sonra belki yine taşınır. Bazıları bütün yaşamları boyunca bunu yaparlar. Munchnip denir onlara. Ben de bir tür munchbipim. Burada kendi görevlerimden kaçıyorum. Ama ben çoğundan daha uzağa taşındım. Şivek çok sakin bir sesle konuşuyordu. Sesinde acılık varsa bile çocukların algılayabileceği, büyüklerin ise anlayabileceği bir şey değildi. Ama sözlerini bir sessizlik izledi. Burada pis işleri kimin yaptığını bilmiyorum, dedi. Hiçbir zaman yapıldığını görmüyorum. Garip değil mi? Kim yapar onları? Neden yaparlar? Daha fazla mı para alırlar? Bazen tehlikeli işler için daha fazla alırlar. Yalnızca hizmetçilik işleri içinse. Hayır, daha az. Neden yaparlar o halde? Çünkü düşük ücret hiç olmamasından iyidir, dedi Oya. Onun sesindeki acılık son derece açıktı. Karısı sinirli konuyu değiştirmeye çalıştı ama o devam etti. Dedem kapıcıydı. 50 yıl boyunca bir otelde yerleri silip pis çarşafları değiştirdi. Günde 10 saat, haftada 6 gün. Ailesi yemek yiyebilsin diye yapıyordu bunu. Oya birden durdu ve Şive'ye soğuk, güvensiz bir bakışıyla baktı. Sonra da neredeyse meydan okuyan bir bakışıyla karısına döndü. Kadın gözlerini kaçırıyordu. Gülümsedi ve sinirli, çocuksu sesiyle ''Demare'nin babası çok başarılı bir adamdı.'' dedi. Öldüğünde 4 şirket sahibiydi. Gülüşü acı içindeki bir insanın gülüşüydü. Esmer, zarif elleri sıkıca kenetlenmişti. ''Herhalde Anares'te başarılı insanlar yoktur.'' dedi Oya açık bir iğnelemeyle. O sırada aşçı tabakları değiştirmek üzere geldi. Oya'ya da konuşmayı birden kesti. İnsan ki hizmetkar oradayken ciddi konuşmanın sürmeyeceğini bilirmiş gibi. ''Anne'' dedi. ''Yemekten sonra Bay Şive'ye samurumu gösterebilir miyim?'' Oturma odasına döndüklerinde ininin hayvanını getirmesine izin verildi. Burası da çok bulunan, yetişkin büyüklüğünün yarısına ulaşmış bir samur. Oya'nın açıklamasına göre yüzyıllardan beri önce balık yakalayıcısı, sonra da ev hayvanı olarak yetiştirilmişlerdi. Hayvanın kısa bacakları, kavisli ve esnek bir sırtı, parlak kara kahverengi bir kürkü vardı. Şivek'in yakından gördüğü, kafes içinde olmayan ilk hayvandı ve Şivek hayvanın kendisinden korktuğundan daha fazla korkuyordu ondan. Beyaz, keskin dişleri etkileyiciydi. İne ısrar edince Şivek elini dikkatle uzatıp hayvanı okşadı. Samur kalçaları üzerinde doğrulup ona baktı. Gözleri kapkara, biraz sarımsı, zeki, meraklı ve masumdu. Ammar diye fısıldadı Şivek. Varlık boşluğunu aşıp gelen o bakışı yakalanmıştı. Kardeş. Samur homurdandı. Dört ayak üzerine düştü ve Şivek'in ayakkabılarını ilgiyle incelemeye başladı. Sizi sevdi, dedi yine. Ben de onu sevdim, dedi Şivek biraz hüzünle. Ne zaman bir hayvan, uçan kuşlar veya güz ağaçlarının görkemini görse benliğini hüzün sarıyor ve aldığı zevk biraz buruklaşıyordu. Böyle anlarda bilinçli olarak takviri düşünmüyordu. Onun yokluğu değildi düşündüğü. Daha doğrusu sanki o oradaydı ama Şibek onu düşünmüyordu. Sanki Urras'ın hayvanlarıyla bitkilerinin güzelliği ve garipliği ona ataları 7 kuşaktan beri hiçbir hayvanın sıcak kürküne dokunmamış ve ağaçların gölgesinde kanat pırıltılarını görmemiş, kendisi de onları hiçbir zaman görmeyecek olan takverden bir mesaj getiriyor gibiydi. Geceyi saçak altındaki bir yatak odasında geçirdi. Hava soğuktu. Üniversitedeki sürekli fazla ısıtılan odalardan sonra bu gayet iyi ve daha sade gelmişti ona. Karyola, kitap rafları, bir dolap, bir iskemle ve boyalı tahta bir masa. Evde gibiyim diye düşünüyordu. Karyolanın güzelliğini, şiltenin yumuşaklığını, ince dokunmuş yün battaniyeyi ve ipek çarşafları, dolabın üzerinde duran fil dişinden yapılmış bibloları, kitapların deri ciltlerini ve bu odanın, içindeki her şeyin içinde bulunduğu evin, evin üzerinde yapıldığı arsanın özel bir mülk olduğunu, onu yapmadığı, yerleri silip süpürmediği halde Damayere Oye'nin mülkü olduğunu saymazsak. Şirek bu tür yorucu ayrımları bir yana bıraktı. Güzel bir odaydı ve bir kamu komutundaki tek kişilik odalardan pek de farklı değildi. O odada uyurken düşünde takveri gördü. Yatakta kendisiyle olduğunu, kollarını bedenine doladığını, bedeninin kendi bedeniyle yan yana olduğunu gördü. Ama hangi oda, hangi odadaydılar, neredeydiler? Ay'da birlikteydiler, hava soğuktu ve birlikte yürüyorlardı. Ay düz bir yerdi, her taraf mavi beyaz karla kaplıydı. Ama kar çok inceydi ve kolaylıkla bir kenara süpürülüp altından parlak beyaz toprak çıkıyordu. Ölüydü, ölü bir yerdi. Aslında böyle değil, dedi Takvere, onu korkuttuğunu bilerek. Bir şeye doğru plastik gibi dayanıksız parlak görünen bir maddeden oluşan uzak bir çizgi, beyaz kar havuzunun öte yanında uzakta zor görünen bir engele doğru yürüyorlardı. Şivek de oraya yaklaşmaya korkuyordu. Ama Takver'e az sonra orada olacağız dedi. Takver yanıtlamadı. 6. Bölüm Anares. Şivek hastanede bir dekat aldıktan sonra eve gönderildiğinde 45 numaradaki komşusu onu görmeye geldi. Çok uzun boylu ve zayıf bir matematikçiydi. Şaşılığı düzeltilmemişti. O yüzden hiçbir zaman size bakıp bakmadığından veya sizin ona bakıp bakmadığınızdan emin olamıyordunuz. Şivek'le enstitü yatakhanesinde bir yıl boyunca birbirlerine tek bir cümle bile söylemeden arkadaşça birlikte var olmuşlardı. Desar şimdi gelmiş, Şive'ye veya onun yan taraflarında bir yerlere bakıyordu. Herhangi bir şey, dedi. İstemez, teşekkür ederim. Yemekhaneden yemek? Seninki de, dedi. Desar'ın telgraf gibi stilinden etkilenmişti. Peki. Desar enstitü yemekhanesinden bir tepsi içinde 2 yemek getirdi ve birlikte Şive'nin odasında yemeklerini yediler. Şive kendini dışarı çıkmaya hazır hissedene kadar Desar 3 gün boyunca gece gündüz aynı şeyi tekrarladı. Desar'ın bunu neden yaptığını anlamak zordu. Arkadaş canlısı değildi. Kardeşlik beklentisi de ona pek bir şey ifade etmiyor gibi görünüyordu. İnsanlardan kopuk yaşamasının bir nedeni de dürüst olmadığını gizlemekti. Ya inanılmaz derecede tembel ya da açıkça mülkiyetçiydi. Çünkü 45 numaralı oda saklamaya hakkı ve nedeni olmayan bir sürü şeyle doluydu. Yemekhaneden aldığı tabaklar, kütüphanelerden gelen kitaplar, bir araç gereç deposundan aldığı tahta oyma araçları, laboratuvarın birinden bir mikroskop, 8 değişik battaniye, çoğu açıkça Desar'a büyük gelen ve her zaman da büyük gelmiş olan, diğerleri de 8-10 yaşlarında giydiği şeylere benzeyen giysilerle dolu bir dolap. Sanki depolara ve ambarlara gidip işine yarayıp yaramadığına bakmadan bir çuval dolusu şeyi alıp gelmişti. Bu ıvır zıvırı neden tutuyorsun? Dedi Şivek odaya girmesine ilk kez izin verildiğinde. Desar ona doğru bir yerlere baktı. Bir ekip duruyor, dedi belirsizce. Desar'ın matematikte seçtiği alan o kadar özeldi ki enstitüde veya matematik federatifinde hiç kimse onun ilerlemesini denetleyemiyordu. Zaten o da konuyu bu yüzden seçmişti. Şivek'in dürtüsünün de bu olduğunu varsayıyordu. Lanet olsun diyordu. Çalışmak mı? Burada iyi bir görevim var. Ardışıklık, eş zamanlılık, zırva. Şivek bu özellikleri yüzünden Desar'dan bazen hoşlanıyor, bazen de nefret ediyordu. Yine de bilinçli olarak kendi yaşamını değiştirme kararlılığının bir kısmını yerine getirmek için onunla ilişkisini kesmedi. Hastalığı ona tek başına devam etmeye çalışırsa tümüyle çökeceğini göstermişti. Bunu ahlaki terimlere dönüştürüyor ve kendini acımasızca yargılıyordu. Kardeşliğin ahlaki zorunluluğuna karşın kendi kendisine saklamıştı. Şvek 21'inde ahlak konusunda tutuculaşmış sayılmazdı. Çünkü ahlakı duyarlı ve hareketliydi. Ama yine de katı bir kalıba, sıradan büyükler tarafından çocuklara öğretilen basit odoculuğa, içselleştirilmiş bir vaaza dayanıyordu. Yanlış yapıyordu. Doğruyu yapmalıydı, öyle yaptı. Kendine her 10 gecenin 5'inde fiziği yasakladı. Enstitü yatakhane yönetiminde komite çalışmasına gönüllü oldu. Fizik Federatifinin ve enstitü üyeleri sendikasının toplantılarına gitmeye başladı. Biyo geri besleme ve beyin dalgası çalışmaları yapan bir gruba katıldı. Yemekhanede önünde bir kitapla küçük masalara oturmak yerine büyük masalara oturmaya zorladı kendini. Şaşırtıcıydı. İnsanlar sanki onca zamandır onu bekliyorlardı. Onu içlerine aldılar, iyi karşıladılar. Yatak arkadaşı ve dost olarak benimsediler. Onu kendileriyle götürdüler ve 3 dekat içinde Abbenay hakkında geçen bir yıldakinden çok daha fazla şey öğrendi. Neşeli genç insan gruplarıyla atletizm alanlarına, sanat merkezlerine, yüzme havuzlarına, festivallere, müzelere, tiyatrolara, konserlere gitti. Konserler bir vahiydi sanki. Coşkudan gelen bir şaşkınlık. Abbenay'da hiç konsere gitmemişti. Çünkü müziğin dinlenen değil, yapılan bir şey olduğunu düşünüyordu. Çocukken her zaman yerel koro ve topluluklara şarkı söylemiş, bir iki enstrüman çalmıştı. Bundan çok hoşlanmıştı. Ama fazla yeteneği yoktu. Müzik hakkında tek bildiği de buydu. Öğrenme merkezleri sanat çalışmasına hazırlık yapmaya yarayan bütün becerileri geliştiriyordu. Şarkı söyleme, ölçü, dans eğitimi, fırça, keski, bıçak, torna ve benzeri kullanımı. Hepsi çok pragmatikti. Çocuklar görmeyi, duymayı, hareket etmeyi, tutmayı öğreniyorlardı. Sanatlar ve zanaatlar arasında hiçbir ayrım gözetilmiyordu. Sanatın yaşamda bir yeri olduğu düşünülmüyor, tıpkı konuşma gibi yaşamın temel yöntemlerinden biri olarak görülüyordu. Bu yüzden mimari çok erken dönemlerde özgürce, tutarlı bir tarz olarak, saf ve açık, dengeli oranlarla gelişmişti. Resim ve heykel çoğunlukla mimari ile kent planlamasının öğeleri olarak iş görüyordu. Söz sanatlarına gelince, şiir ve hikaye anlatma genelde kısa ömürlüydü ve şarkı ve dansla bağlantılıydı. Yalnızca tiyatro tek başına ayakta durabiliyordu ve yalnızca tiyatroya sanat deniyordu. Kendi içinde tamamlanmış bir şey olarak. Birçok yöresel ve gezgin aktör ve dansçı topluluğu, çoğunlukla aralarında bir de oyun yazarı bulunduran repertuar toplulukları vardı. Trajediler ve yarı doğaçlama komediler, pandomimler sahneliyorlardı. Yapayalnız çöl kasabalarından yağmur kadar hevesle beklenen bir şeydi bu topluluklar. Geldiklerinde yılın en görkemli olayını oluşturuyorlardı. Anares ruhundan yükselen, onun yalıtılmışlığını ve ortaklaşalığını içinde taşıyan tiyatro. Olağanüstü bir güç ve görkem kazanmıştı. Ama Şivek tiyatroya pek duyarlı değildi. Sözsel görkemini seviyordu. Ama oynama fikrinin kendisini ona sevimsiz... Oynama fikrinin kendisi ona sevimsiz geliyordu. Ancak Abenay'daki ikinci yılında kendi sanatını keşfetti. Zamandan oluşan sanat. Biri onu müzik sendikasının bir konserine götürdü. Ertesi gece bir daha gitti. Her konsere gitti. Mümkün olduğunca yeni arkadaşlarıyla, gerekirse de onlar olmadan. Müzik dostluktan çok daha acil bir gereksinme, daha derin bir doyum duygusuydu. Onun için temel olan yalnızlığından kurtulma çabası aslında başarısızdı. Bunu biliyordu. Hiç yakın arkadaşı olmadı. Birkaç kızla çiftleşti. Ama çiftleşmede olması gereken zevk yoktu. Yalnızca bir gereksinimden kurtulmaydı. Boşalma gibi. Daha sonra da bu olay nesne olarak bir başka kişiyi gerektiği için utanç duymaya başladı. Mastürbasyon daha iyiydi. Onun gibi biri için en iyi yoldu. Yalnızlık onun kaderiydi. Kendi soya çekiminde tutsak düşmüştü. Daha önce Rulak da söylemişti. İş önce gelir. Rulak bunu çok sakin bir biçimde söylemişti. Bir olguyu belirtiyordu. Değiştirmeye, soğuk hücresinden çıkmaya gücü yoktu. Şivek içinde durum böyleydi. Yüreği ona kardeşim diyen genç varlıklara uzanmak istiyordu. Ama ne o onlara ne de onlar ona ulaşabiliyorlardı. Yalnız olmak için doğmuştu. Kahrolası soğuk bir entelektüel, bir bencildi. Çalışma önde geliyordu. Ama bir yere ulaşamıyordu. Cinsellik gibi onun da bir zevk olması gerekiyordu ama değildi. aynı sorunlarla uğraşıp duruyor, geçen yıl neredeyse yakalandığı sandığı eş zamanlılık ilkesi bir yana, Toğ'un zaman çelişkisinin çözümüne bir adım bile yaklaşamıyordu. O özgüven şimdi ona inanılmaz gibi geliyordu. Gerçekten 20 yaşında kendini evren bilimi fiziğinin temellerini sarsacak bir kuram geliştirecek güçte mi görmüştü? Herhalde atış yükselmeden önce uzun bir süre aklında zor olmuş olmalıydı. Kendini onlara gereksinmesi olduğuna inandırarak ve her iki dersi de en az öğretmenleri kadar iyi anlatabileceğini kabul etmeyi reddederek felsefi matematik konusunda iki çalışma grubunu yazdı. Sabul'dan elinden geldiğince uzak duruyordu. Her yeni karar patlamalarında ilk yaptığı şeylerden biri Gvarab'ın daha iyi tanımak olmuştu. O da elinden geldiğince karşılık verdi. Ama kış iyi geçirmemişti. Hasta, sağır ve yaşlıydı. Bahar döneminde bir derse başladı ve yarıda bıraktı. Kafası dağınıktı. Kimi zaman karşılaştıklarında Shivek'i zor tanıyor, kimi zaman da bütün gece konuşmak üzere onu konusunu sürükleyebiliyordu. Shivek, Gvarab'ın fikirlerinin ötesine geçmişti ve bu uzun konuşmalar ona zor geliyordu. Ya Gvarab'ın zaten bildiği veya kısmının aksini kanıtladığı şeyleri saatlerce yineleyip canını sıkmasına izin verecek ya da onu doğru yöne çekmeye çalışırken kafasını karıştıracak ve onu kıracaktı. Onun yaşındaki birinin sabrını ve nezaketini aşacak bir şeydi bu. Bu yüzden elinden geldiğince Gvarab'la karşılaşmamaya çalıştı. Her seferinde de vicdan azabı duydu. İş konuşacak başka kimse yoktu. Enstitüde hiç kimse onu izleyecek kadar zamansal fizik bilmiyordu. Onları öğretmek isterdi ama henüz enstitüde bir sınıf ya da öğretim görevi verilmemişti. Fakültenin öğrenci üyeler sendikası görev isteğini reddetti. Sabul'la kapışmak istemiyorlardı. Yıl boyunca zamanının büyük bir kısmını Atro'ya ve Uras'taki diğer matematikçi ve fizikçilere mektup yazarak geçirdi. Mektupların çok azı gönderildi. Bazılarını yazdı, sonra da yırtıp attı. Zamansal tersine çevrilebilirlik üzerine 6 sayfalık bir makale gönderdiği matematikçi Loewe'yi An'ın 20 yıl önce ölmüş olduğunu keşfetti. An'ın Zamanın Geometrileri kitabındaki biyografik ön sözünü okumamıştı. Uras'tan gelen yük gemileriyle taşınmaları için götürdüğü diğer mektuplar Abenay Limanı yöneticilerince durduruldu. Liman, Üden'in doğrudan denetimindeydi. Çünkü işletilmesi birçok sendikanın eş güdümünü gerektiriyordu. Ayrıca bu eş güdümlerin bazılarının iyi hoca bilmesi gerekiyordu. Özel bilgileri ve önemli mevkileri bu liman yöneticileri bürokratik bakış açısını benimsemeye eğilimliydiler. Otomatik olarak hayır diyorlardı. Matematikçilere gönderilen mektuplardan hoşlanmıyorlardı çünkü şifreye benziyordu. Hiç kimse de şifre olmadığından emin olamıyordu. Fizikçilere giden mektuplar eğer danışmanları olan Sabul onaylarsa geçiyordu. Sabul kendi ardışıklık fiziği dışında herhangi bir konudaki çalışmaları onaylamıyordu. Bu konuya yetkin değilim diye humurdanıp mektubu bir yana atıyordu. Shivek yine de mektubu liman yöneticilerine gönderiyor. Mektup da dışa gönderim için onaylanmadı işaretiyle geri geliyordu. Bu konuyu Sabul'un genellikle gelme zahmetine katlanmadığı Fizik Federatifi toplantısında gündeme getirdi. Oradaki hiç kimse ideolojik düşmanlığı özgürce iletişim kurma konusunu önemli görmüyordu. Bazıları Shivek'e kendinin de kabul ettiği gibi kendi dünyasında başka hiç kimsenin yetkin olmadığı bu kadar uç bir konu çalıştığı için öğüt verdiler. Ama daha yeni bir konu dediyse de hiçbir yararı olmadı. Eğer yeniyse onu bizimle paylaş, mülkiyetçilerle değil. Bir yıldır her dönem bu konuda bir ders açmayı önerdim. Her zaman yeterince talep olmadığını söylüyorsunuz. Yeni olduğu için mi korkuyorsunuz? Bu ona pek dost kazandırmadı. Onları kızgın bırakarak ayrıldı. Hiçbirini göndermemesine karşın burası mektup yazmayı sürdürdü. Anlayabilecek, daha önce anlamış olabilecek birilerine yazıyor oluşu, yazmasını ve düşünmesini olanaklı kılıyordu. Aksi takdirde olanaksız olurdu. Dekatlar ve dönemler geçip durdu. Yılda 2 veya 3 kez ödülünü alıyordu. Atro'dan veya IAO'ya ya da TU'dan başka bir fizikçiden gelen bir mektup. Uzun, sıkışık yazılmış, tartışmaya dikkatle sunan, selamlaşmadan vedaya kadar her yanıyla kuram kokan, tümüyle yoğun, anlaşılması güç matematiksel ahlaki evren bilimsel zaman fiziğinden oluşan, tanımadığı kuramlarıyla vahşice savaşıp onları yok etmeye çalışan vatanının düşmanları, rakipleri, yabancılar, kardeşleri olan adamlar tarafından konuşabildiği bir dilde yazılmış mektuplar. Bir mektup aldıktan sonra günlerce sinirli ve coşku dolu oluyordu. Gece gündüz çalışıyor, çeşme gibi fikir akıtıyordu. Sonra yavaşça umutsuz fışkırma ve mücadelelerle ayakları yere, kuru toprağa basıyor, kuruyordu. Gwarp öldüğünde Şvek Enstitüsü'ndeki 3. yılını bitirmek üzereydi. Ölen kişinin çalıştığı yerde yapılan geleneksel anma töreninde konuşmak istedi. Bu sefer tören fizik laboratuvar binasındaki dershanelerden birinde yapılıyordu. Tek konuşmacı oydu. Hiç öğrenci yoktu. Gwarp 2 yıldır hiç ders vermemişti. Enstitünün yaşlı üyelerinden birkaçı geldi. Bir de Gwarp'ın kuzeydoğuda ziraat kimyageri olan orta yaşlı oğlu vardı. Şvek, yaşlı kadının eskiden ders verdiği yerde durdu. Bu insanları her kış olduğu gibi yine soğuk algınlığı geçirmekte olduğundan kalınlaşmış sesiyle Gwarp'ın zaman biliminin temellerini kurduğunu ve enstitüde gelmiş geçmiş en büyük evren bilimci olduğunu anlattı. ''Şimdi biz fizikçilerin de bir odası var.'' dedi. ''Odamız var ve ona saygı göstermedik.'' Daha sonra ihtiyar bir kadın yaşlı gözlerle Şive'ye teşekkür etti. Biz ikimiz her 10. günü birlikte geçirirdik. Kendi binamızın temizliğini yaparken konuşarak çok iyi zaman geçirirdik dedi. Binadan çıkarlarken Şivek buz gibi rüzgardan irkildi. Ziraat kimyageri nazik sözler mırıldandı ve kuzeydoğuya giden bir trene yetişmek için aceleyle oradan ayrıldı. Şivek acı, sabırsızlık ve yararsızlık duygusundan doğan bir öfkeyle kentte bir sürü amaçsızca dolaştı. 3 yıldır buradaydı ve ne yapmıştı? Sabun'un kendine mal ettiği bir kitap, 5-6 yayımlanmış makale, boşa gitmiş bir yaşam için cenaze söylevi. Yaptığı hiçbir şey anlaşılmıyordu. Daha dürüstçe söylemek gerekirse yaptığı hiçbir şey anlamlı değildi. Kişisel veya toplumsal hiçbir gerekli işlevi karşılamıyordu. Aslında onun alanında pek görünmemiş bir şey değildi. 20 yaşında tamamen tükenmişti. Artık varacağı bir yer yoktu. Duvarı iyice toslamıştı. Bu dekattaki programlara bakmak için müzik sendikasının önünde durdu. Bu akşam konser yoktu. Posterden başını çevirdi ve Bedap'la yüz yüze geldi. Her zaman savunmada ve oldukça miyop olan Bedap hiçbir tanıma belirtisi göstermedi. Şivek onu kolundan yakaladı. Vay canına, Şivek bu. Kucaklaştılar, öpüştüler, ayrıldılar. Yeniden kucaklaştılar. Şivek duyduğu sevgiden şaşkına dönmüştü. Neden? Bölge Enstitüsü'ndeki o son yılda Bedap'tan pek hoşlanmamıştı. Bu 3 yıl boyunca hiç yazışmamışlardı. Arkadaşlıkları çocuklukta kalmış, geçmişti. Ama sevgi oradaydı. Eşlenen közler gibi alevleniyordu. Nereye gittiklerini fark etmeden yürüyüp konuştular. Kollarını sallayıp birbirlerinin sözünü kestiler. Kış gecesinde Abene'nin geniş caddeleri sessiz, her sokak lambasını geçtiklerinde lambanın soluk ışığı kuru kar taneciklerinin üzerinde minik balık sürüleri gibi koşuşturup gölgelerini kovalayan gümüş göller oluşturuyordu. Karın arkasından buz gibi acı rüzgar geliyordu. Donmuş dudaklar ve takırdayan dişler konuşmayı engellemeye başladı. Saat 10'da enstitüye giden son tramvaya yetiştiler. Bedap'ın yatakhanesi kentin doğu ucundaydı. Soğukta uzun bir yolculuk olurdu. Bedap 46 numaralı odaya ironiyle dolu bir hayranlıkla bakıyordu. Şivey, uraslı boktan bir çıkarcı gibi yaşıyorsun. Hadi canım sen de, o kadar da değil. Bana dışkısal olan herhangi bir şey göster. Odada aslında Şivek ilk girdiği zamankinden fazla bir şey yoktu. Bedap işaret etti. Şu battaniye. O ben geldiğimden beri buradaydı. Biri onu elle örmüş. Sonra da giderken burada bırakmış. Böyle bir gecede bir battaniye fazlalık mı? Kesinlikle dışkısal bir renkte, dedi Bedap. Bir işlev çözümleyicisi olarak kavun içi hiç gerek olmadığını söylemeliyim. Kavun içi toplumsal organizmada hücre düzeyinde, organik düzeyde, hele hele tümör organizma veya hoşgörün dış atmadan daha kötü bir seçim olduğu, ahlaki düzeyde hiçbir yaşamsal işleve hizmet etmiyor. Yeşile boya onu kardeşim, bütün bu ıvır zıvır danesi. Notlar. Şifreyle mi yazılmış diye sordu Bedap. Şive'ye göre en önemli özelliği olan soğukkanlılıkla bir defteri gözden geçiriyordu. Özel yaşama, özel mülkiyete birçok anaresisten çok daha az duyarlıydı. Bedap'ın hiçbir zaman yanında taşıdığı, sevdiği bir kalemi ya da hoşlandığı ve yeniden işlem deliğini atmaktan nefret edeceği bir gömleği olmamıştı. Ona bir hediye verildiğinde verenin duygularına saygı göstermek için onu saklamaya çalışır ama her zaman da kaybederdi. Bu eğiliminin farkındaydı. Birçok insandan daha az ilkel olduğunu, vaat edilen insanın gerçek ve doğuştan odacıların ilk örneklerinden biri olduğunu söylüyordu. Ama onun da özel bir yaşam kavramı vardı. Kendisinin veya başkasının kafasında başlayan, orada biten bir özel yaşam kavramı. Hiçbir zaman burnunu başkalarının işlerine sokmuyordu. Sen ağaçlandırma projesindeyken birbirimizi şifreyle yazdığımız şapşallı mektupları anımsıyor musun? bu şifre değil. İyi hoca. İyi hoca mı öğrendin? Neden iyi hoca yazıyorsun? Çünkü bu gezegende yazdığımı anlayabilen kimse yok. Ya da anlamak isteyen. Tek anlayan da 3 gün önce öldü. Ayrım sonu. Onu.